Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu, 4. Kaset, 1. Yüz. Çok tanrıcı romanın tek tanrıcı Hristiyanları kesip yakması, Hristiyanlığın yayılmasını önleyemediği gibi, Sünni Osmanlı ordularının Alevi denen toplulukları, kılıçtan geçirmesi de Alevi inançlarını yayan tarikatların gelişmelerini durduramamıştır. Oysa Hristiyan-İslam inanç kaynaşmaları, Anadolu'da değişik soylardan gelen toplulukların yan yana, iç içe yaşamalarına olanak sağlamıştır. Bunda da başlıca etken yaşama koşullarıdır. İnanç birikimi yaşama biçiminin kaçınılmaz sonucudur. Hangi inanç düzeyinde bulunursa bulunsun, insan yalnız kendi yaşama ortamında varlığını sürdüremez. Değişik inançlarla anlaşma gereğinde kalır ya da onlara karşı güler yüz gösterir. Bunu yapamayan, kendi inançlarından başka gerçek tanımayan bir kimse için yaşam güçleşir. Böyle bir kimse günün birinde yalnız kalır. İşte Anadolu böylesi inanç katılıklarından uzak, bütün inançlara yüreği açık bir ülkedir. Çok değişik yorumlara yol açan din kurumlarının Anadolu'da bulunmasına neden de budur. Anadolu'da çağların akıp gidişiyle atbaşı yürüyen bir inanç birikimi olmuştur. Bu birikimin kaynağı halk denen yerli topluluklardır. Söz gelişi dilekleri yerine getirdiğine inanılan kutsal kayanın dibinde, kutsal bir suyun başında değişik inançta kimselerin toplandığı görülür. Halk dilinde ayazma denen kutsal suyu buna örnek gösterebiliriz. Bu tür sular bütün dinlerce kutsaldır, saygıdeğerdir Anadolu'da. Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında bulunan değişik dinlere bağlı topluluklardan kimselerin din değiştirdiklerini, Müslüman olduklarını yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Bu din değiştiren kişilerin, dönmelerin, bütün eski inançlarından sıyrıldıkları, gömlek değiştirir gibi inanç değiştirdikleri sanılmasın. Böyle bir olay, böyle değişme insanın düşünce yapısına da, yaşama olanaklarına da aykırıdır. Değişen, değiştirilen yalnız görünüşte ilgili olandır. Özde bağlantılı olan değil. Anadolu'da ortaya çıkan toplum olaylarının inançlarla bağlantılı yanlarının bulunduğunu söyledikten sonra başka bir kaynağa değinmede yarar vardır. O da doğuda gelişen, başlangıçta İslam kurumlarıyla bağlantısı olmayan, daha sonraki dönemlerde bütün İslam ülkelerinde çıkan ayaklanmalarda din bakımından az çok etkisi bulunan mazdakiliktir. Bakınız Şeyh Bedrettin'i etkileyen kaynaklar. Elimizde bulunan kaynaklardan edinilen bilgiye göre mazdakilik, iyilik anlayışına karşı çıkan, onun geçersizliğini ileri süren, bütün malların ortaklaşa kullanılması görüşünü benimseyen bir kurumdur. İsa'dan sonra 6. yüzyılda doğan bu kurum, İslam dininden en çok 40-50 yıl öncedir. Peygamber Muhammed bu inanç kurumunun varlığını biliyordu. İran'dan gelen İran ordularıyla batıya, Suriye, Irak, Anadolu ülkelerine yayılan başka inanç kurumlarını etkileyen mazdakilik, bütün yasaklara, kıyımlara karşın hızla tutunmuş, gelişmiştir. Onun benimsediği inanç düzenine göre insanlar kardeştir. Yeryüzü tek tek güçlerin değil, bütün insanların ortaklaşa yararlanmaları gereken bir ülkedir. Bu inanç açısından bakınca Anadolu'da ortaya çıkan bir takım kuruluşların daha eskilere gittiği, eski kaynaklardan etkilendiği anlaşılır. Burada kurum olarak değilse de öğe olarak bir inanç birikimi söz konusudur. Yılların birbirini izleyen akışına göre sorunlara çözüm aranırsa, mazdekilik, babekilik, karamitasçılık, babaiyilik benzeri gibi inanç akımlarının üretim-tüketim konusunda ortakçılığı öngören bir düşünceyi benimsedikleri, bunu bir inanç olarak geliştirdikleri anlaşılır. 11. yüzyıldan başlayan Türk akımlarının doğudan adı geçen ortakçı kurumun ortaya çıktığı yerden geldiğini biliyoruz. Buna bir de güneyden gelenler katılınca Anadolu'da ortakçı toplum anlayışının çok önceden yeşermeye başladığı, bunu sağlayan inanç olanaklarının bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Musevilik, Hristiyanlık Anadolu'da çok önceleri etkisini göstermiş, yeryüzü varlıklarından ortaklaşa yararlanma inancını yayan kuruluşların tutunmasına olanak sağlamıştır. Bakınız toplum çalkanmaları. Anadolu insanı ister Hristiyan, ister Müslüman olsun, edindiği inanç ürünleriyle böyle bir yaşama görüşüne, yeryüzü varlıklarından ortaklaşa yararlanma düşüncesine pek yabancı değildi. Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta onların kaynaklandığı Musevilik de bu inanca yatkın bir anlayışı öngörüyordu. Bu üç tek tanrıcı dinde yeryüzü tanrınındır, bütün insanlar ondan eşit olarak yararlanabilirler inancı, tohum olarak da eşkin olarak da vardı. Bu inanç onlara nereden geldi sorusu ayrı bir araştırma konusudur. Burada önemli olan böyle bir inanç birikiminin varlığıdır. Bu inanç birikimi içinde kadınların ortaklaşa olması da yer tutar. Ancak bu tür ortaklık tarihçilerin yorumladıkları anlamda olmasa gerek. Bunu kadın dışında bütün varlıkların ortaklaşa kullanılmasını uygulamak isteyen toplulukların, örgütlerin oluşmasından anlamak kolaydır. Elimizde bulunan kaynaklar ne yazık ki yalnız bu görüşe karşı çıkanların, onu ağır bir suç sayanların yapıtlarıdır. İslam dini savaşlarda yenilen düşmanların kadınlarını, kızlarını ganimet olarak almayı, bölüşmeyi eşit koşullara bağlamıştır da, barış içinde yaşayan bir toplumun insanları arasında böyle bir kuralın geçerli olup olmayışı konusunda ses çıkarmamıştır. Oysa gene İslam dini bağımsız kadın kavramı altında genel kadına karşı çıkmamıştır pek. Onun sık sık sözünü ettiği şu özgür kadınlar, bağımsız kadınlar ne anlama gelir? Kadın belli bir anlayışa göre evlilik kurumu dışında kaldığı sürece ortaktır, ortamalıdır. Bu anlayışın kökeni üç tek tanrıcı dinin benimsediği Adem-Havva ikilisinin yaratılış olayıdır. Kadın daha yaratılışın ilk günlerinde erkekten sonra gelen bir varlık diye anlaşılmıştır. Tanrı yarattığı kadına gereken değeri vermemiştir. Bunu tek tanrıcı dinlerde geçen insan sözcüğünün bile erkek, eril oluşundan anlamak kolaydır. Batı dillerinde insan anlamına gelen bütün sözcükler erildir. Sanskritçe Adamas sözcüğünden türeyen İbrani, Arap, Fars dillerine Adem, Türkçe'ye adam olarak geçen sözcük de erildir. Kadın bir insan olarak bu kavramın dışındadır. Ona ayrı bir sözcükle anlatma gereği vardır. Bu açıklama bize kadın konusunda dinlerin ne gibi bir tutum içinde olduğunu, bunun nereden kaynaklandığını, kadınla ilgili düşüncelerin hangi doğrultuda geliştiğini göstermektedir. Kadına yönelik inançlar bu sözcükten kaynaklanmıştır. Demek gerçeğe aykırı düşmez. Böyle bir düşünce doğrultusunda yürüyünce tarikatların, mezheplerin neden kadın konusunda çok öfkeli oldukları sonucuna varılır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın kadın bir mal diye anlaşılıyor. Bu anlayış ortamında onun ortak olması da doğaldır. Peki öfkenin kaynağı nedir? Onun karşılığını bulmak da güç değildir. Eşini kıskanma kimi İslam topluluklarında bir erdem sayılır. Bunu dişisini kıskanma biçiminde anlayanlar da az değildir. Bugün bile Anadolu'nun pek çok yöresinde kadın yüzünden adam öldürmek olağandır. Bir ailenin şerefini koruma niteliğindedir. İster evli ister bekar olsun, birinin avradına sövmek ölümle sonuçlanacak bir olay sayılır. Bu tür davranışlar birer birikimdir, inanç birikimidir. İnanç birikiminin yalnız dinlerden kaynaklandığı söylenemez. Onda yaşama düzeninin, geçim olanaklarının da büyük bir etkisi vardır. İnanç ile geçim olanakları birbirine aykırı değildir. İnançların katılaştığı dönemlerde geçim olanaklarının da daraldığı, sarsıldığı görülür. Buna karşın geçim olanaklarının yeterli olduğu yerlerde inanç yumuşamaları da belirgin bir nitelik kazanır. Geçimini sağlayan kaynakların çoğaldığını gören kimselerde başkaldırının inançlarına karşı yumuşak davranmaları artar. Ancak kazancın gelirin sarsıntıya uğraması korkusu inancı katılaştırır, acımasız bir duruma getirir. Nitekim varlıklı yörelerde kadınla ilgili düşünceler, davranışlar daha değişiktir. Geçim boyutları daraldıkça kadınla ilgili görüşlerde de katılaşma, namus kavramına dört elle sarılma olayı son çizgilerine varır. İnanç birikiminde yüze vuran etkenler dinle ilgilidir. Ancak kaynakta durum böyle değildir. Din varlığını korumak isteyen geçim olanaklarının boyalı örtüsüdür. Anadolu'da dini ayakta tutan bütün kuruluşlar, güçler Anadolu insanlarının emekleriyle sağlanan gelirlere dayanır. Durum birer din kurumu olarak ortaya çıkan tarikatlar içinde böyledir. Kadın gibi kimi kurumları ürküten sorunların kökeninde de gelir olanaklarının korunması, kazancın azalmaması dileği saklıdır. Bundan dolayı mezhepler, tarikatlar, tapınaklar, tekkeler, alışveriş örgütleri, esnaf kuruluşları, Öğretim, eğitim kurumları bir inancın çevresinde toplanan toplum varlıklarıdır. Bütün bu toplum varlıkları birer inanç birikimidir. Kaynağını üretim öğelerinde bulan, içi başka dışı başka türden büyük bir birikim. Anadolu inançları konusunda geniş bilgi için bakınız İsmet Zeki Eyüboğlu. Anadolu İnançları 1974 İstanbul. 5. İnanç bunalımı. Osmanlı toplumunu tarihi boyunca incelediğimizde bunun birçok bunalım geçirdiğini, bu bunalımların birinin inanç kökenli, ötekinin toplumsal olduğunu görürüz. Burada toplumsal diye nitelenen bunalımın üretim-tüketim ilişkilerinde dengesizlikten doğduğunu söylemenin gereği yoktur. Selçuklu toplumunda Osmanlı Devleti'nde üretim-tüketim dengesizliğinin arkasından büyük bir sarsıntının geldiğini, işin ayaklanmalara değin vardığını, sonunda çok sarsıcı bir inanç bunalımına dönüştüğünü gösteren sayısız belge vardır. İnanç bunalımlarının nelerden kaynaklandığı biliniyor. Elde bulunan belgelere göre Osmanlı toplumunda bütün ayaklanmalar yoksul kesimlerden gelip varlıklı yöneticilere karşıdır. Umduğunu bulamayan medreseliler, onların ardından giden okumamış kalabalıklar, şeyhlerin izinden yürüyen tarikatçılar görünüşte inançlara bağlıdır. Oysa gerçek neden inançla değil geçimle, yaşama koşullarıyla bağlantılıdır. Ayaklanmalara yol açan öyle sanılan inançlar, din duyguları gerçek nedenlerin üzerine çekilmiş birer örtüdür ancak. Selçuklularda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da üretim yetersizliğine, geçim darlığına dayanan bunalım bir inanç sarsılması olarak yüze çıkar. Bunun değişik görünüşleri vardır. 1. Üretici topluluklar tüketici kesimin bütün gereksinimlerini karşılayabilecek ürünleri sağlama olanağından yoksundur. Üretilen tüketilene yetmiyor. Üretici köylü olduğundan bütün yük onun sırtına yükleniyor. 2. Vergiler kazançla gelirle orantılı değildir. Üreticiden köylüden geliri oranında değil de yöneticinin dilediği uygun gördüğü nitelikte vergi alınmaktadır. 3. Köyden büyük illere okumaya gelenlerin sayısı çoğaldıkça iş bulma, okuma sonucu geçimi sağlama olanakları azalmakta. Böylece işsiz okumuşlar hızla çoğalmaktadır. 4. İllerde umdukları işi bulamayan bu okumuş gençler, medreseliler takımı gezici dervişlerle birleşerek dini bir geçim kaynağı diye kullanma yoluna saparlardı. 5. Tarikat adı verilen kuruluşlar İslam dininin özel yorumlarından doğan birer inanç kurumu olmakla kalmayıp büsbütün yeni bir yaşam anlayışı, yeni bir umut kaynağı olduğu görünüşündeydiler. İslam dini belli bir anlamda yeterli değildi. Bütün gereksinmelere karşılık vermiyordu. İslam dininden kaynaklandığını ileri süren, Kur'an'ın getirdiği inanç ilkelerini benimser görünen bu kuruluşlar, gerçekte çok tanrıcı dönemlerden kalma inanç varlıklarının İslam diniyle karıştırıp kaynaştırılmasından oluşuyordu. Özellikle Anadolu'da birçok yöresel inançlar boya değiştirip yeni tarikatların biçimlenmesine yardımcı oluyordu. 6. Anadolu'da İslam dinine girmelerine karşılık eski inançlarını birer gelenek biçiminde sürdüren insanların sayıları Müslümanlara, Türklere oranla çoktur. Din değiştirmeler yalnız Sünni yönetimin baskısı ile değil, biraz da yaşama koşullarının gereğiydi. Hristiyanlar başka bir bölümde de anlatıldığı gibi cizye, haraç adı altında ağır vergiler ödemekle yükümlüydü. Bundan kurtulmak için görünüşte bile olsa din değiştirmede, İslamlığı benimsemede yarar vardı. 7. Görünüşte başkalarına yük olmamayı, kendi elinin emeğiyle geçinmeyi yaşama kuralı olarak benimseyen kimi tasavvuf kuruluşları, küçük el sanatlarıyla, zanaatlarla uğraşırlardı. Bunun sonucu olarak Fütuve adı altında toplanan uğraş birlikleri, meslek kuruluşları doğdu. Ancak kısa bir süre içinde bu kuruluşlar halkın sırtından geçinmenin yollarını bulmakta gecikmedi. Özellikle 13. 14. yüzyıllarda bu kurumların hızla bozulmaya başladığı görülür. Bozulmadan kalanlar daha sonraları esnaf loncaları adı altında anılanlardır. Bunların da uzun süre özlerini korudukları söylenemez. Elimizde bulunan yazılı belgelere göre fütüvet kuruluşları bir inanç bunalımı içine düşmüş, gerçek yoldan ayrılmıştır. Nitekim, şöyle gördüm ki fütüvet ehli mütehayyir olup batıla meşgul oldular ve batıla mağrur olup delalet yoluna kendilerini sebil kıldılar. hidayeti koyup bidate uğradılar ve şehvetlerin galip olup bunlara hüküm oldu. Delalet birle çok mal dizdiler. Marifet yerine kavga ve çekişler koydular ve gökten inen sofraya haram taam koydular. Ve miskinlik yerine benlik koydular ve kemliği ve yavuz işe varmayı fütüvvet yerine koydular ve taat yerine fesat koydular. Profesör Doktor Sabri F. Ülgener, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 11, sayfa 1-4, sayfa 391. Yukarıya alınan bu bölümü Yahya bin Halil, Fütüvvetname, Millet Küt, yazma no 901'den aktarıldığı dipnotta gösterilmiştir. Yukarıya aktarılan bölümde fütüvvet denen topluluğun yoldan azdığı, dinden saptığı, doğruluğu bıraktığı, işi dövüşe çekişe döktüğü, çalışmadığı, varlıklı olmadığı için bir takım kötü eylemlere giriştiği, aktöre, ahlak bakımından bozulduğu, inanç bunalımı içine düştüğü ağır bir dille açıklanmaktadır. Oysa bir kuruluş olarak fütüvvetin yararlı, düzenli, iyiliksever, inançlı olduğu savunulmaktadır. Çağın durumu bir inanç üzerine kurulan toplum kurumlarını sarsmakta, ereğinden saptırmaktadır. Bu sapmaları yalnız inançlara bağlamak doğru değildir. Üretim-tüketim dengesizliğinin göze batacak boyutlara ulaştığı dönemlerde inançların da sarsıldığı, din kurallarına pek uyulmadığı, geçim bunalımının ardından inanç bunalımının geldiği açıktır. Bu durumun 13. ve 14. yüzyıllarda çok açık bir nitelik kazandığını, özellikle 14. yüzyıldan sonra hızla gelişerek bütün toplum kesimlerine yayıldığını yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Üretim-tüketim ilkelerine dayanan belli bir uğraşı benimseyen, iş edinen kuruluşlarda ortaya çıkan bu bozulmaların, inanç sarsıntılarının bir bilinç dağınıklığını da birlikte sürüklediği kesindir. İş bozulmaya vardı mı, nerede, hangi koşullar altında duracağı, düzeleceği kestirilemez. Çalkantıların türü de çoğalır. 8. 13. ve 14. yüzyıl Anadolu'sunda bütün davranış kurallarının inançlardan kaynaklandığı bellidir. Yönetim düzeni dine bağlı olduğundan öteki yan kuruluşların da ona uyması gerekir. Oysa birbirine uymak şöyle dursun, bir kaynaktan beslenen iki kuruluş arasında bile uyum kalmamıştı. Bu uyuşmazlığı başlangıçta mezhep ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkmış birer olay diye görmek, göstermek doğru değildir. Daha önce de söylendiği gibi mezhep ayrılıklarından doğan çekişmelerin bile geçimin sarsıldığı dönemlerde ortaya çıkması ilginçtir. İnanç bunalımları birer mezhep kavgasına dönüşürken olayın özünde üretim-tüketim dengesizliğinin ağır bastığı gözden kaçmıyor. Olayı bir mezhep kavgası olarak yorumlamak kaynağa inmemektir. Sarsıntı öylesine köklü, öylesine süreklidir ki çağlar boyunca uyulan, uygulanan inanç kurallarını, gelenekleri bile yıkmaktadır. Özellikle türlü türlü esnaf kuruluşlarında ortaya çıkan bozulmalar, bu dönemde bütün toplum katlarını etkilemiştir. Kimi araştırıcılar bu durumu soyut bir mezhep anlayışından kaynaklanır gösterirler. Toplum kesimlerinde ortaya çıkan geçim darlığını köklü bir neden olarak görmek istemezler. Oysa hangi türden toplulukların böyle sarsıntılar yarattıklarını, ne istediklerini, ne elde ettiklerini araştırınca inanç bunalımının mezhepten ayrı bir nedene dayandığı kolayca anlaşılır. 9. Tasavvuf denen inançla düşüncenin karışımından karşılıklı yorumundan doğan akımın 14. yüzyıl Anadolu'sunda bir uğraş kurumu, meslek kuruluşu oluşturduğunu, fütüvvet diye anılan akımın buna bağlandığını biliyoruz. Bütün tarikatlar tasavvuftan doğan inanç kurumlarıdır demiştik. 13. yüzyıl Anadolu'sunda ortaya çıkan, daha sonra gelişen fütüvvet ya da ahilik belli uğraşların yoğunlaştığı kuruluşları oluşturdu. Genellikle el zanaatlarına dayanan bu uğraş kuruluşlarının başlarında bulunan yetkililer, pirler, şeyhler birer tasavvuf adamıydı. Yönetici güçleri, yetkileri tasavvuftan kaynaklanmaktadır. Oysa toplum sarsıntılarını bu kuruluşların başlattığı kanıtlarıyla ortadadır. Tasavvuf ahlakının özene bezene ortaya koyduğu yüksek dini ve insani idealler, fütüvvet de onlardan biridir. Çok defa apaçık bir ahlak nihilizmine kadar kayan, ibahi cereyanların zoruyla tanınmayacak bir kıymet alçalışına. O kadar olmasa bile büsbütün başka bir mana kalıbına dökülmekten kurtulamamışlardır. Daha 13. asır sularında Mevlana Celaleddin namertler arasından ehli fütüvvet olanları ayırt edebilmek için bir hayli kıyaset ve basiret sahibi olmak lazım geleceğini iddiaya kadar varmıştı. Bu yolda yapıla gelen tariz ve tenkitlerin en meşhuru ve o gün bugün kendisinden en bahsettireni Gülşehri'ye ait olanıdır. O da fütüvvetin erken ve adabını anlatırken, zamanında ahilerin ve şeyhlerin bunlardan gafil olduklarını söylemişti. AG'ye sayfa 390. Yukarıya aktarılan bölümde daha 13. yüzyıl dolaylarında bile fütüvvet yolunda gidenlerin kesin bir kural, bir koşul tanımadıkları, canları çektiği gibi davrandıkları, tasavvufun tanınmayacak bir nitelikte bozulduğu, ahiliğin yozlaştığı, toplum sarsıntılarının tedirgin edici, yıkıcı boyutlara ulaştığı, bunda da şeyhlerin, ahilerin etkili oldukları ileri sürülmekte, Mevlana ile Gülşehri gibi 2-13. yüzyıl tasavvuf erinin yazıları kanıt olarak gösterilmektedir. Anadolu'da Mevleviliğin yayılmasında büyük emeği geçtiği söylenen Gülşehri, izinden yürüdüğü Mevlana gibi o çağın etkili bir ozanı sayılır. Şiiri pek başarılı olmasa bile Mevlevilik inancının yayılıp gelişmesinde önemli katkıları vardır. O bile çağının tasavvuf anlayışından, düşünce yozlaşmalarından, inanç bunalımlarından yakınmaktadır. Olaya tarih açısından bakılınca bambaşka şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya gelinir. O da şudur. Ahilik ya da fütüvvet Anadolu'da Selçuklular yönetimi altında doğup gelişmiştir denir. Bu da 12. yüzyıl ile 13. yüzyıl süresincedir. 14. yüzyılda durum değişmemiştir. Buna karşın bu kuruluşların bozukluğundan, yozlaşmasından, yapılan yakınmalarla kurumun doğuşu arasında uzun bir zaman kesimi yoktur. Tasavvufun bir İslam kurumu olarak Anadolu'da kesin yerleşimi de bu dönemlerdedir. Kaynaklarının çok eskilere gittiği başka bir konu, tasavvufun en büyük gelişim gösterdiği çağlar bu çağlardır. Böyle bir yozlaşmanın yakınmaları gerektirecek bozulmanın nedenleri ne olabilir? Sorusunun karşılığını gene toplumun geçiminde, üretim düzeyinde arama gereği vardır. Başka bir bölümde görüldüğü üzere bu dönemlerde Anadolu büyük bir bunalım içindedir. Moğol saldırıları, ayaklanmalar, üretim-tüketim düzensizliği, savaşlar inanç kargaşalıklarına yol açmıştır demek. 10. Osmanlı toplumu dine dayalı bir yönetim düzenine bağlı olduğundan, inanç kurumlarında görülen bir çalkantının bütün ülke yüzeyine yayılacağı, boyasını değiştirip gerçek ereğin dışına taşmış gibi görüneceği, bu niteliğiyle de araştırıcıyı yanıltacağı bellidir. Anadolu'da hangi dönemde büyük bir yönetim sarsıntısı, bir çözülme olmuşsa, onun ardından büyük bir tasavvuf kurumu doğmuştur. Yönetimin güçlü, düzenli dönemlerinde ise böyle inanç kurumlarının oluştuğunu gösterir kanıt yoktur. Moğol saldırıları, Selçukluların dağılışı, toplumda yönetim bozukluğu gibi büyük olayların ardından, Mevlevilik, Yesevilik kısa bir süre sonra, Bektaşilik, Nakşibendilik gibi tarikatların doğduğunu, belli yörelerde hızla yayıldığını görmüştük. Anadolu'da İslam dininden kaynaklanan, onun boyasına bürünen bütün kuruluşların, 13. yüzyılda Selçukluların en sarsıntılı döneminde ortaya çıkışı gelişigüzel bir olay değildir. İnanç kurumunun doğuşundan en çok 40-50 yıl sonra da ondan yakınmalar, yozlaştığını, bir ahlak çöküntüsüne yol açtığını ileri sürmeler başlar. Çağdan çağa böyle gider. Oysa başlangıçta böyle bir kurumun bir erdem kaynağı olduğu öne sürülmüştü. Böylesine hızla bozulma, kokuşma neden? Fütüvvet denen kurumun bir inanca dayandığı, değişik uğraş alanlarını kapladığı, düzenlediği konusundaki övgüler kısa bir süre sonra yergiye dönüşmüş, ardı gelmemiştir. Burada açıklanması gereken önemli bir konu daha vardır. Üzerinde durulan çağla ilgili olmadığından buraya eklenmesi yararlı olur. Din, inanç sarsıntıları, tasavvuf kurumlarında, tarikatlarda, bozulma, yozlaşma, sarsıntı, ahlak düşüklüğü, şeyhlerin, dervişlerin yakışıksız davranışları Osmanlı tarihi boyunca sürüp gitmiştir. Aşık Paşazade, Lami-i Çelebi, Koçu Bey, Evliya Çelebi, Sümbülzade, Vehbi benzeri gibi birçok yazar esnaf ahlakının, inançların, tarikatların, toplum kurumlarının yozlaştığını, kokuştuğunu, saygının, sevginin, doğruluğun, düzenin ortadan kalktığını, toplumun çöküntü içinde olduğunu uzun uzun anlatır, yerer, alaya alır. Fütüvvet kurumunun hangi ilkelere dayandığını, ne gibi bir ereğe yöneldiğini anlamak için Sülemi'nin 936-1021 bu konudaki ünlü yapıtını okumak yeter. Ebu Abdurrahman Muhammed İbnül Hüseyin Es Sülemi, Tasavvufta Fütüvvet, çeviren Doçent Doktor Süleyman Ateş, 1977. Bir inanç kurumu olarak bütün erdemleri içerdiği söylenen fütüvvet sonra kaçınılması gereken bir nesneye dönüşmüş Anadolu'da. Birdenbire olmayan bu dönüşmenin kaynağında yalnız inançların yozlaşmaya yöneldiği gerçeğinin varlığı söylenemez. Daha başka köklü nedenler aranmalıdır. Anadolu'da doğan, gelişen tarikatların birer inanç yorumuna dayandığını önceden biliyoruz. Bu yorumlarda yaşamın belli bir sorununa değinen düşünce ürünleridir. Tarikatların çoğunda azla yetinme, aşırılığa kaçmama, dünya varlıklarına önem vermeme, mutluluğu gövde dışı bir evrende arama, bütün tutkulardan sıyrılma, erdemli yaşama, saygılı olma benzeri gibi belli tutumları gösteren davranışlar genel geçerliği olan birer gelenek niteliğindedir. Bu tutumun özünde bir inanç sarsıntısının, bir bunalımın bulunduğunu söyleme gereği yoktur. İslam dini yayıldığı yerlerde toplumun bütün sorunlarına karşılık verme durumunda değildir. Yaşamın, yörenin yarattığı bir takım sorunlar karşılıksız kalmaktadır. Bunun sonucu ya yeni bir yorum ya da bambaşka bir inanca bağlanmadır. Anadolu'da inanç bunalımlarının ortaya çıkış nedenlerinden biri de baskıdır. Hangi çağda İslam dini bütün kurumlara uygulanmak istenmişse yeni bir tarikat ortaya çıkmıştır. Karşılaşılan yeni bir olay, yeni bir durum İslam dininin yeniden yorumunu gerektiriyordu. Özellikle yeni düşünce akımlarıyla yüz yüze gelme, yeni bir uygarlık yaratılmasıyla karşılaşma, İslam dinine bağlı yönetim kurumlarını yeni yorumlar yapmaya itiyordu. 11. Tasavvuf akımı Anadolu'da en değişken inanç kurumu olmuş, İslam dininin karşılık veremediği sorunlara çözüm getirme çabasıyla ortaya çıkmıştır. Gerçekte Anadolu'da tasavvuf bir bunalım döneminin ürünüdür. İslam dininin verileriyle yetinmeyen insan gönlü daha geniş boyutlu bir inanç arama yoluna koyulmuş Anadolu'da. Şeriat denen değişmez, katı, bütün yeniliklere kapalı inanç düzeninin karşısında daha yumuşak, daha çağa yaraşır bir kurum olan tasavvuf bu niteliği yüzünden hızla yayıldı. Yönetimin baskısı altında bunalan, geçim sıkıntısı nedeniyle umutsuzluğa düşen, sarsılan insanlar, yeni yeni dayanaklar, tutacaklar arama geleneğini duymuşlar, İslam dininin yasakları, insan eğilimlerinin önüne geçilmezliği, tutkular, sevinçler, yaşamın çağdan çağa çoğalan gereksinimleri yeterince karşılanamayınca, ister istemez başka yollar açılır düşünen başlara, Anadolu'nun Türk egemenliği altına girmesiyle atbaşı giden, ele geçirilen bütün yörelerde hızla yayılan tasavvuf inançları yeni bir yaşama gereğinden doğuyordu besbelli. Özellikle tarikat adı verilen kuruluşlar incelendiğinde bu daha kolay anlaşılır. Tarikat gerçekte bir yaşama biçimini içeren kuruluştur. İlgiyle izlenirse Anadolu'nun çok varlıklı geçimi yolunda yaşamından mutluluk duyan yörelerinde bu tür inanç kurumlarının pek yaygın olmadığı görülür. Büyük illerde tarikatlar vardır. Ancak gene de bu illerin varlıklı yörelerinde değil, yoksul çevrelerinde tutunmuşlardır. Gene ilgiyle incelenirse yoksulluğu, alçak gönüllülüğü, az yetinmeyi yaşama ilkesi edinen büyük tarikat kurucularının şeyhlerin, pirlerin daha çok yoksul çevrelerce benimsendiği anlaşılır. Varlıklı kimse şeyhe, pire inancından dolayı değil de işine geldiğinden, çıkarına uygun düştüğünden bağlı gibi görünür. Bu durum çok ilginçtir. Tasavvuf inancının kimlerin gönlünde yerleştiğini, kimlere bir umut kapısı açtığını gösterir açıkça. 13. yüzyıl ile 14. yüzyıl dolaylarında Tasavvuf inançlarının çok geniş yorumlara uğrayarak daha çok Orta Anadolu ile Batı Anadolu yörelerinde yayıldığını, Rumeli yakasına geçtiğini başka bir yerde anlatmıştık. İmdi bu yayılma yalnız Akıncı denen topluluk içinde geçerlidir. Anadolu'dan Rumeli'ye göçenlerin sayıları oraların yerlilerine oranla çok azdır. Oysa tarikat inancına bağlananların birdenbire çoğaldığını, Türklerin konar göçer halkının sayısıyla pek de bağdaşmadığını yazılı kaynakların incelenmesinden öğreniyoruz. Bu yeni alınan ülkelerde tarikat inançlarını yayanların Türk konar göçerleri halkından olduklarını söyleyebiliriz. Ancak bu inançları benimseyenlerin bir bütün olarak konar göçer Türklerden oluştuğunu ileri süremeyiz. Bunların çoğu dönme denen din değiştirmiş yerliler olsa gerek. 12. İnanç bunalımının doğuşunda, yayılmasında başlıca nedenin yaşama güçlüğü, üretim-tüketim dengesizliği olduğunu söylemiştik. Buna daha değişik nitelik taşıyan başka bir nedeni de ekleyebiliriz. O da bu dönme denen insanların benimsedikleri inançlardır. İslam diniyle pek bağdaşmayan bu inançlarla İslam'ın getirdikleri arasında doğan uyuşmazlık giderek gizli bir inanç çatışmasına yol açmıştır. Bu çatışmanın alanı da insan gönlüdür. İşte devlete karşı ayaklanmaya deyim varan, inançları bir yönetim biçimine dönüştürür gibi görünen olayların kaynağında bu vardır. Konar göçerlerin getirdikleriyle yerlilerin yan yana yaşama gerekleri vardır. Yönetici kurul bunu baskıyla yürütmektedir. Ona karşı yapacak iş yoktur pek, ülkeye egemen olmuştur. Bu egemen kuruluşun inançları da yerlilere karşıt düşmektedir. İki inancı bağdaştırmak için yapılacak tek iş, ortak konuyu bulmak, uzlaşmaya elverişli çizgiye ulaşmaktır. Bu işte birdenbire bilinçle olmayabilir. Yılların geçişiyle bir takım duygular oluşur. İnançlar arasında sivri uçların düzletilmesiyle yakınlaşmalar, iç içe girmeler, kaynaşmalar başlar. İşte böyle bir ortamda ortaya çıkan şey, pir getirdiği yorumla, görüşle aranan ortak çizgiyi bulur. Nitekim öyle de olmuştur. Bu ortak çizgiyi bulmada başlıca etki tarikat kurucusunun bilgi aşamasıdır. Kurucu çok okumuş, çağının geçerli bilgilerini edinmiş, kendisinden beklenenleri öğrenip uygulayacak duruma gelmişse, bilimsel sayılan verilerle donanmışsa etkisi daha derin, daha geçerli olur. Özellikle Doğu insanının bilgin saydığı aşamada bulunan bir tarikat kurucusunun sözleri Tanrı buyruğu izlenimi uyandırır. Halk şeyhi bilgisinden, etkisinden dolayı birdenbire ulu sayar. Bu niteliği kazanan bir kimsenin ağzından çıkan sözcük en küçük bir direnişle karşılaşmadan uygulanır. İnanç şeyhin, pirin kişiliğinde somut bir Tanrı buyruğu biçimine girer. 13. İslam dini doğduğu toplumun yapısına, inanç düzenine, yaşama koşullarına göre biçimlenmiş bir kurumdur. 6. yüzyıl Arabistan'ında sayısız din, sayısız tanrı vardı. Kabe denen yerde toplanan, yontuları bulunan bu tanrılar içinde üçü çok önemliydi. Bu tanrı yontularına karşı yılın belli aylarında toplantılar, şölenler düzenlenir, adaklar sunulur, yalvarılır, yakarılır, şiirler okunurdu. Genellikle göçebe olan Arap insanları arasında sürekli bir barışta yoktu. Üretim kavramı neredeyse bilinmiyordu. Çöllerde atların, develerin üstünde dolaşan kılıçlı, kargılı, bedevi topluluklarının bütün işi birbirleriyle savaşmak, birbirlerinin nesi varsa ılgarlamaktı. Savaşta yenen, yenilenin kadınını, kızını da alırdı. Kadınlar savaş alanına gelir, savaşan erkeklerini yiğitlik göstersinler, başarı kazansınlar diye güçlendirici, övücü sözler söylerlerdi. Bu nedenle yenilen bir kimsenin kadınını almak da kolaydı. Bu bir savaş yasası, toplum geleneği niteliğindeydi. İslam dini bu geleneğe dokunmadı. Savaşta yenenin, yenilenin bütün nesneleri arasında kadınlarını, kızlarını alma yetkisi vardı. Muhammed bunu kesin bir kural olarak yürürlükte bıraktı. 4 kadına değin nikah, ondan sonra cariye adı altında nikahsız kadın saklama yetkisi Müslümanlara verilmişti. Kur'an ile hadislerde bununla ilgili değişik yargılar vardır. Toplumu Kur'an yargılarına göre düzenleyen, yöneten İslam dini bu çok kadın alma yetkisini bütün Müslüman erkeklere tanımıştır. Bu yetkiyi kullanmada bir takım koşullar, gerekimler vardır. Ancak bunların yerine getirilmesi denetim altına alınmamıştır. Erkek bütün davranışlarında bağımsız kalmıştır. Kadınların böyle bir yetkisi yoktur. İşte Osmanlılarda uygulanan çok kadınla yaşamanın kaynağı, dayanağı da budur. Bu geleneği şeyhler, sultanlar, şehzadeler, paşalar, ağalar gibi varlıklılardan başka canı çeken yoksul erkekler bile uygulamaktan geri kalmamıştır. Anadolu'nun Müslüman Türk egemenliği altına girmesiyle yeni bir toplum düzeninin başladığı, erkek kadın ilişkilerinin de bu düzene uydurulmak istendiği görülür. Oysa başka bir inanç ortamında yaşamaya alışmış, gelenekleri görenekleri ona göre biçimlenmiş olan Anadolu kadınlarına bu tür yaşama yabancıydı. Yerleşik düzende yaşayan kadınla göçebe yaşama alışmış kadının bir olamayacağı açıktır. İslam kadını kapalıdır, eşinden başkasına görünmez, ev dışı yaşamı yoktur. Buna karşın Anadolu kadını açıktır, daha bağımsız bir yaşama geleneği vardır. Kaç göç uygulaması pek yoktur. Onun inançlarına göre kapalı yaşama düzeni gereksizdir. Genellikle tarlada, bağda, hayvancılık işlerinde çalışan, üretici olan Anadolu kadını için kapalı yaşam söz konusu değildir. Oysa İslam dininin getirdiği anlayış bununla çelişir. Özellikle Türklerin egemenliği altına giren Batı Anadolu, Rumeli toprakları tarım bakımından önemlidir. Çok verimli olan bu topraklarda tarım işlerini erkek kadın işbirliği sürdürür. Bu bol ürünlü, verimli topraklar üzerinde İslam dininin yasakları üretim durumunun bozulmasına yol açar. İşte bu çelişik durum yeni bir inanç bunalımının kaynağıdır. Yeni inanca göre evde kapalı, örtülü, eski inanç ile yaşama gerekimlerini göre tarlada çalışmakla yükümlü, üretimden sorumlu, erkekle el ele verme gereğinde. Yukarıda anlatılanlar açısından bakılınca Batı Anadolu, Rumeli kadını iki çıkmaz arasındadır. İslam dinine girerse kapanacak, ev dışı yaşamdan uzaklaşacak ya da eski yaşamını gizlilik içinde yasaklardan kaçınarak sürdürecek. Eski inançlarına bağlı kalırsa, kendisi ya da erkeği cizye, haraç denen ağır vergileri ödeyecek. Biri üretimin azalmasına, öteki vergi yükünün artmasına yol açan iki çelişik durum. Bunun ardından gelen gizli bunalım, sonunda tarım üretim inancı yendi, ele geçirilen verimli topraklar üzerindeki kadınlar Müslüman olsalar da, olmasalar da toprağın yarattığı geleneğe bağlı kalmanın gereğini yerine getirmenin yararını anladılar. Müslüman olan kadınlar bile toprağın buyruğuna uyarak üretici yaşamlarını sürdürdüler. İslam dini kadın konusunda koyduğu yasakların çoğunu Batı Anadolu ile Rumeli bölgelerinin kadın erkek işbirliği içinde çalışmayı gerektiren verimli topraklarında uygulayamadı. Bunun ardından da yavaş yavaş eski inançlarla yenileri arasında eskilerin çıkarına bir karışım başladı, çağlar boyunca sürüp gitti. Bu yaşama gerekimi Müslüman erkeklerle evlenen Hristiyan kadınlarda İslam dininin bütün koşullarını uygulama gereğini ortadan kaldırmakla kalmadı. Müslüman olan ailelerinde eski yaşama düzenlerini sürdürmelerine, yeni girilen dine uymamalarına yol açtı. Böylece Müslüman olmuş pek çok Hristiyan kadın, gizli de olsa kendi inançlarını sürdürdü. Onlara göre yaşadı. Tarlasında, bağında erkeğiyle çalıştı. Müslüman olan aileler de böyle yaptılar. Burada ilginç durum şudur. Toprağa bağlı uygarlık gelenekleri, göçebe yaşayışından doğan İslam dininin ilkelerini yavaş yavaş değiştirdi. Özümledi, kendi yapısına uydurdu. Ancak bu uygulamanın insan yüreğinde yarattığı kuşkunun önemi de küçümsenemez. Yaşamak için de olsa iki inanç arasında kalma, onlardan birini seçme gereğini duyma insan yüreğinde köklü bir sarsıntıya yol açar. İnançlar kolay bırakılamadığı gibi değiştirilemez de. İşte 13. yüzyıl ile 14. yüzyıllar Anadolu'sunda görülen toplum çalkantılarının, inanç sarsıntılarının, bunalımlarının nedenlerinden biri de budur. 14. Şeyhlerin, pirlerin ortaya çıkışı, birçok kimsenin onların çevrelerinde toplanışı, gelişigüzel bir toplum olayı değildir. Şeyh, pir gibi inanç yayıcıları toplumun hangi iliminde olduğunu gösteren diri belirtileridir. Genellikle okuyup aydınlanamamış, geri kalmış yörelerde şeyh, pir gibi kişilerin etkili oldukları, insanları kolaylıkla çevrelerinde topladıkları görülür. Bunun başlıca nedeni toplumun belli bir düşünce ilkesine bağlanamayışı, inançlarında kesinliğe varamayışıdır. Şeyh Pir hangi eğilimde olursa olsun, düşünceleri ne denli derinliğe varırsa varsın, bir sarsıntı döneminin insanıdır, bir avunma kaynağıdır. Olağanüstü başarılar gösterdikleri, çok mu çok anlamlı, derin konuşmaları olduğu ileri sürülen bu tür kişilerin yaşamları incelenince, yazıları üzerinde derinlemesine düşünülünce bir takım bilinçaltı kalıntılarının aydınlığa çıktığı görülür. Şeyhin sözlerinde bir takım gizliliklerin insanüstü anlam derinliklerinin bulunduğu söylenir. Bütün bunlar şeyhlerin, pirlerin sözlerindeki tutarsızlıklarından, kopmalardan dolayıdır. Özellikle makalat denen konuşmalarda sürekli bir bağlantı, düşünce bütünlüğü görülmez. Sık sık anlam kaymaları, düşünce değişmeleri çıkar ortaya. Şems-i Tebrizi'nin makalat konuşmaları böyledir. Bu durum Muhyiddin-i Arabi'de, Şeyh Attar'da da görülür. Onlardan önce yaşamış olan günümüzde yalnız kendilerinin olduğu ileri sürülen, belli tümceler kalan Zünnûn-u Mısri, Bayezid-i Bistami, Cüneyd-i Bağdadi gibilerde bu tür düşünce dengesizliği vardır. Sözlerinde bir bütünlük, derli topluluk yoktur. Durum Mevlana, Hacı Bayram Veli gibi tarikat ulularının konuşmalarında da böyledir. Kısa bir konuşmada sık sık anlam kopuklukları, sapmalar, dengesizlikler, tutarsızlıklar görülür. Bu üzerinde durulması gereken ilginç bir durumdur. Doğu'da, Orta Çağ'da çok yaygın bir alışkanlık vardır. Bu da esrar içimi, esrar tutkusu idi. Tarikatlarda esrar afyon içmek büyük alışkanlıktı. Boyunlarında esrar kabağı denen, içinde esrar bulunan bir kap taşıyan pek çok derviş şeyh vardı. Öyle ki bunların kitaplara geçmiş tasvir adı verilen resimleri bile vardır. Bunlar yansıttıkları kişinin karşısına geçilerek yapılmıştır denemez. Çoğu birer düş ürünüdür. Ancak şeyhin pirin davranışını, tutumunu gösterme bakımından önemlidir. Şeyhler pirlerin davranışlarında, konuşmalarında görülen, birer olağanüstü yetenek biçiminde gösterilen başkalıklar, us ilkelerine aykırılıklar, esrarı içildikten sonraki belirtiler olsa gerek. Buna bir de Mevlana gibi bir ozanın şiirlerinde geçen esrarla ilgili izlenimleri katalım. Gene kimi büyük doğu ozanlarının şiirlerinde esrarın insan üzerindeki etkilerini bütün ayrıntılarıyla anlatan bölümleri okumada yarar vardır. Konuyu anlama bakımından. Hasan Sabbah'ın çevresinde toplananları kendisine bağlamak için esrar kullandığı, adamlarına içirdiği yazılı belgelerle gösterilmiştir. Gene eskiden Orta Çağ'da esrarın özelliklerini, içimini, etkilerini anlatan yapıtlar ortaya konmuştur. Bu yapıtların daha sonraları yorumundan başka başka sonuçlar çıkarılmış, bilinç bulanıklığından ileri gelen bir olay derin anlamlı, insanüstü bir başarı sayılmıştır. Doğu İslam ülkelerinde ermiş denen kimselerin durumları böyledir genellikle. Doğu düşüncesinde bir şeyh sözü için bin bir anlamı var, onun sözünde bir hikmet var deyimlerinin sık sık söylenmesi bundandır. Gerçekte şeyhin sözünde derin bir anlam değil, yoğun bir bilinç bulanıklığının izleri vardır. Bilincin süzgecinden geçirilemeyen bu izlenimler insanüstü bir başarı belirtisi olarak anlaşılır. Yukarıda ayrı ayrı konular içinde incelenen inanç bunalımı bir toplum olayı olarak bütün Orta Çağ'ı doldurur. Üç tek tanrıcı dinin doğuşundan sonra çok kesin çizgilerle ortaya çıkan inanç bunalımları doğadan kopmanın, doğa dışında sığınacak bir güç aramanın kaçınılmaz sonucudur. İslam Orta Çağ'ının başlıca özelliği inanç bunalımlarının birer tarikat düzenine dönüşmesi, yeni bir kurumun doğmasına yol açmasıdır. İslam ülkelerinde bulunan tarikatların 400 dolaylarında olduğu biliniyor. Bunun daha çok olduğunu ileri sürenler de vardır. Burada önemli olan kesin bir sayı değil, bu kuruluşların çokluğudur. Oysa İslam dininin ilkeleri, kuralları bellidir. Buna karşı yorumların değişikliği yüzünden tarikatlar gittikçe çoğalmaktadır. Bu da İslam dininin toplum gereksinmelerine kesin bir karşılık bulacak nitelikte olmayışındandır. Orta Çağ insanı bir inanç varlığıdır. Onun dünyası inançtan kurulmuştur. Bu inançtan kurulu dünyanın özünü oluşturan da umuştur. Üzerinde yaşanan evren gelip geçicidir, ölümcüldür. Ölümsüz, kalıcı olan başka bir evren vardır. Buradan inanan, arınmış kimseler mutluluğa kavuşacaklar, tanrısal bir yaşamın tadını çıkaracaklardır. Anadolu ortaçağının insanı da bu umuş ardında koşan, mutluluğu arayan bir varlıktır. Onun tarikat kurması, şeyhlerin, pirlerin ardından koşması, gelecekte kendine güvenilir bir yer sağlamak, öteki evrende mutluluğa kavuşmak içindir. Oysa çok tanrıcı dönemlerden kalan inanç varlıklarıyla İslam dininin Hristiyanlığın getirdikleri arasında bocalayan, yeni inanç ürünleriyle karşılaştıkça bir seçim yapma eğilimi duyan, bunu yaparken de bilinçaltından gelen bir inanç bunalımı ile sarsılan Anadolu insanı için ortaçağ en kuşkulu dönemdir. Anadolu insanı bu dönemde çok tanrıcılık, Hristiyanlık, İslamlık gibi üçlü bir inanç karışımının egemen olduğu yaşam ortamındadır. Onda yüreğinin derinlerine işleyen bir bunalımın ortaya çıkışı kaçınılmazdır. Şeyhin, pirin ardına düşmesi boşuna değildir. Üstelik eğitim de ya yoktur ya da yeterli değildir ya da bir takım soyut varlıklara yöneliktir. Yaşamla bağlantısı kalmamıştır. Yalnız kesin olan şudur ki, Anadolu insanı 13. yüzyıl ile 14. yüzyıllarda bir inanç bunalımı içindedir. Bu bunalım daha yüzyıllar boyu sürecek, Anadolu insanının özünü kemirecek, bilincini bulandıracaktır. 6. Toplum çalkanmaları. Anadolu'da yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere göre toplum kesimleri arasında sürüp giden çekişmeler, vuruşmalar, bunların sonucu olarak yönetime karşı ayaklanmalar yeni değildir. Selçukluların, Osmanlıların Anadolu egemenlikleri dönemlerinde görülen inanç kökenli ayaklanmaların benzerlerini daha önceki çağlarda da görürüz. İlk çağa gitmenin gereği yok bu konuda. 4. Kaset, 1. Yüzün sonu.